Saraydan Sofraya. Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Türk mutfak tarihinin önemli bir evresini oluşturan Osmanlı mutfağını ve Osmanlı dönemindeki yeme içme kültürünü anlattığımız Saraydan Sofraya programına hoş geldiniz. Osmanlı İmparatorluğu 600 yılı aşkın bir süre varlığını sürdürmüş, 3 kıtaya yayılmış bir devlet. Bünyesinde farklı etnik ve dini unsurları barındıran, köklü bir geçmişe sahip bu imparatorluğun zengin bir mutfak kültürüne sahip olmasına, dünya mutfaklarını etkilemiş olmasına şaşırmamak lazım. Bugün Amerika'dan Çin'e, Rusya'dan Afrika'ya kadar dünyanın birçok bölgesinde Osmanlı mutfağının izlerini görmek mümkün. Sofra zenginliği ve yemek çeşitliliği Osmanlı mutfağının en belirgin özelliklerinden. Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Turizm Fakültesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü öğretim üyesi Doçent Doktor Menekşe Cömert bu zenginliğin pek çok nedeni olduğunu söylüyor.
Osmanlı İmparatorluğu dönemindeki aslında mutfağın zengin bir mutfak olması ve bizim bugünkü mutfağımıza yani Türk mutfak kültürüne yansımasının pek çok sebepleri var. Bunlar içerisinde Osmanlı İmparatorluğu'nun çok uluslu bir yapıya sahip olmasını aslında etken olarak gösterebiliriz. Bu zenginliklerden bir tanesidir. Hatta o dönemde anlatılanlara göre pek çok yabancı devlet adamı aşçılarını yetiştirmek için Türk aşçılarının yanına gönderirmiş ki oradan hani yemekleri, yiyecekleri öğrensinler diye. Yine çeşitli kültürlerin birikimi Türk mutfağı için önemli olmuş ve dünyanın en zengin mutfakları arasında Türk mutfağı sayılmaya başlamış ve aslında biz Osmanlı'yı konuşuyoruz da işte Osmanlı'nın bu kadar zengin olma sebepleri içerisinde Orta Asya'da bizim dedik ya kökenimiz Türk mutfağının gelişimi Orta Asya sürecine dayanıyor diye. Orta Asya'da edinmiş olduğumuz alışkanlıklarımız var. Buradaki yeme içme kültürümüz var. Yine bu Osmanlı'ya yansımış. Bununla birlikte göçlerin etkisi var. Göçlerle beraber Arap ve Fars kültürlerinden etkilenme var. Anadolu coğrafyası dedik. Anadolu coğrafyasındaki ürün çeşitliliği önemli etkiler arasında. Ve Rum mutfağının etkisini de yine Osmanlı süreci etkileri arasında sayabiliriz. Türklerin Orta Asya'daki yaşam biçimleri ve bu coğrafyaya bağlı olarak et ve et ürünlerine dayalı olarak ortaya çıkmış olan beslenme alışkanlıkları Osmanlı İmparatorluğu sürecinde de aynı şekilde devam ettiğini görüyoruz. Yine Türklerin Anadolu'ya geçiş süresince konakladıkları ülkelerin beslenme alışkanlıkları ve buralardaki ürünlerinden faydalanmaları keza aynı şekilde Osmanlı İmparatorluğu sürecine yansımış olarak gözüküyor. Bir diğeri İran ve Arap kültürüne ait olan ögeler Osmanlı İmparatorluğu sürecinde önemli bir etken olmuş oluyor. Ve baktığımız zaman da aslında bizim için o gösterişli, ihtişamlı yeme içmenin hep ön planda olduğu sofralar bu zenginlikle aslında karşımıza çıkıyor.
Osmanlı mutfağı denince akla genellikle padişahların ihtişamlı sofraları, zengin yemek çeşitliliği gelir. Sarayda bulunmuş yabancı konuklar, anılarında kuş sütünün bile eksik olmadığı sofralardan söz ederler. Bu anlatılan tabii ki saray mutfağıdır. Oysa aynı dönemde bir de sıradan halkın yeme içme kültürü vardır. Doçent Doktor Menekşe Cömert, Osmanlı mutfağını saray mutfağı ve halk mutfağı olarak iki ayrı başlık halinde incelemek gerektiğini söylüyor.
Bizim aslında görmüş olduğumuz Osmanlı İmparatorluğu sürecinde hep görmüş olduğumuz saray mutfağı. Biz hep saray mutfağını görüyoruz ama aslında bizim Osmanlı sürecindeki mutfağı aslında iki konuda ele almamız gerekiyor. Bunlar içerisinde de şöyle söylüyoruz biz saray mutfağı ve halk mutfağı ikiye ayırıyoruz aslında iki tane mutfaktan bahsetmemiz gerekiyor. Saray mutfağı dediğimiz kısım Türk mutfak kültürünün aslında zirvesi olmuş olduğu nokta. Hani bizim görmüş olduğumuz hep o yeme içme kültürü, beslenme alışkanlıkları hep saray mutfağı kısmında gördüğümüz alışkanlıklar. Saraydaki beslenme alışkanlıkları aslında temel gıda maddelerinin bir veya birkaçıyla ortaya getirilmiş olan sofralarda karşımıza çıkmış oluyor. Mevcut gıda maddelerinin de tamamının dengeli bir şekilde tüketildiğini aslında saray mutfağı içerisinde de görüyoruz. Aslında saray mutfağında detaylandırdığımız zaman daha ileriki haftalarda konuşacağız, bahsediyor da olacağız. Aslında sağlıkla da ilişkileri var. Yani saray mutfağındaki beslenme alışkanlıkları beslenme sağlık arasında da yakın bir ilişki olduğunun aslında göstergesi. Ve bu anlayış şuradan geliyor, geleneksel İslam tıbbının etkisi olarak karşımıza çıkıyor. Ve bundan dolayı da hani saray mutfağı hem o gösterişli, ihtişamlı sofralar var hep gözümüzün önünde ve yiyecek gruplarının bir veya birkaçından oluşmuş yiyecekler var ama bunun dışında da aslında sağlık açısından da dengeli karışımların ortaya çıkarıldığı bir mutfaktan bahsediyoruz da. Halk mutfağı kısmına baktığımız zaman belki bu kadar saray mutfağı kadar hani gösterişli bir sofradan bahsetmiyoruz ama halk mutfağı da yine lezzet ve çeşit yönünden yine son derece zengin sofralar ortaya çıkıyor. Bir diğeri hani bizim Türk kültürümüzde bir alışkanlık vardır ya misafirperver olmamız aslında misafirperverlik geleneği. Bunu halk sofralarında çok fazla görüyoruz. Misafirperver bir yapıya sahip olan halk evine gelen misafirini memnun etmek, hazırlanan yemeklerini onlara beğendirmek için aslında elinden gelen gayreti ne yapmaya çalışıyor? Göstermeye çalışıyor. Ve bunun neticesinde aslında özel lezzetler ortaya çıkıyor. Hani günümüzde de öyledir ya, hani biz gelen misafiri en iyi şekilde ağırlamaya çalışıyoruz. Aslında bunu halk sofrasında, Osmanlı döneminde de halk sofrasında görüyoruz.
Osmanlı mutfağı ile ilgili bilgileri Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Turizm Fakültesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü öğretim üyesi Doçent Doktor Menekşe Cömert'ten dinledik. Saraydan Sofraya programında şimdi de sıra geldi müziğe. Biliyorsunuz bu programda bir yandan Osmanlı mutfağının inceliklerinden söz ederken bir yandan da bestekar padişahlarımızın eserlerinden örnekler sunuyoruz. Bugün programımızda 18. yüzyılda yaşamış Sultan 1. Mahmud'un eserlerine yer vereceğiz. İyi bir bestekar ve usta bir tamburi olan 1. Mahmud, 1730 yılında tahta çıkar ve 24 yıl süreyle Osmanlı İmparatorluğu'nun hükümdarı olur. Türk musikisi tarihinin en başarılı dönemlerinden birini onun zamanında yaşar. Kaynaklarda bu dönemde birçok değerli bestecinin yetiştiği, saray ve çevresinde çok canlı bir musiki hayatı olduğu belirtilir. 1. Mahmud tahtta kaldığı süre boyunca musikiyle uğraşanları koruyup teşvik eder, hatta sarayda cariyelere musiki hocalığı bile yapar. Günümüze 37 eseri ulaşan 1. Mahmud'un eserlerinin hepsi de saz eseri formundadır. Bugün dinleyeceğimiz Darbeyn usulünde Peşrev de bu saz eserlerinden bir tanesi. Bestesi Sultan 1. Mahmud'a ait bu eseri hep birlikte dinliyoruz. Thank you. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Saraydan Sofraya programını dinliyorsunuz. Osmanlı dönemine ait yeme içme kültürünü anlatıyoruz bu programda. Osmanlı saray müziğinden örnekler sunup aynı zamanda Osmanlı mutfağından da yemek tarifleri paylaşıyoruz sizlerle. Az önce bestesi Sultan 1. Mahmud'a ait bir peşrevle sözümüze ara vermiştik. Şimdi sırada Osmanlı mutfağından bir yemek tarifi var. Bugün sizlerle tarifini paylaşacağımız yemeğin adı bamya bastı. Afrika kökenli bir sebze olan bamya, Osmanlı mutfağına sonradan gelmiş olmasına rağmen kısa zamanda benimsenmiş ve sevilmiş bir sebze. Özellikle de saray mutfağında ve padişah sofralarında. Saray mutfağında bir bamyacı başının istihdam edildiğini söylersek, bamyanın saray sofrasındaki yeri ve önemi çok daha iyi anlaşılır sanırız. Bugün programımızda eserlerine yer verdiğimiz Sultan 1. Mahmud'un en sevdiği yemeklerden birinin bamya olduğunu da söyleyelim ve dilerseniz artık tarifimizi vermeye geçelim. Sizlere tarifini vereceğimiz bamya bastı yemeğinin tarifi 19. yüzyılda yaşamış tıp doktoru Mehmet Kamil'in yazdığı Kitabüt Tabbahin adlı yazma kitaptan. Bu yazmayı gün ışığına çıkarıp tarifleri günümüze uyarlayansa genç bir akademisyen Osman Güldemir. Yani bamya bastı tarifi Mehmet Kamil'in olsa da biz onu Osman Güldemir'in Bir Osmanlı Yemek Yazması Kitabüt Tabbahin adlı kitabından aldık. Bamya bastı için önce gereken malzemeleri sayalım dilerseniz. 500 gram yağlı kuzu veya koyun eti, 2 su bardağı su, 1 tatlı kaşığı tuz, 2 yemek kaşığı sıvı yağ, 2 adet soğan, 250 gram bamya, 1 büyük salkım koruk yani olmamış üzüm, yarım tatlı kaşığı toz tarçın, yarım tatlı kaşığı toz karabiber. Sıra geldi bamya bastığı pişirmeye. Bamyaların başlarını külah gibi kesip temizleyin ve tuzlu suda biraz bekleterek yıkayın. Etleri kuşbaşı doğrayın ve haşlanmak üzere kaynayan suya atın. Etler haşlanırken üzerinde biriken köpükleri almayı da ihmal etmeyin. Yarım tatlı kaşığı tuz ekledikten sonra etler yarı pişmiş bir hal alana kadar pişirin. Pişen etleri bir tencereye alın. Üzerine ayıklanmış bamyaları düzgünce yerleştirin. Bu arada soğanları piyazlık doğrayın ve bir başka kapta pembeleşinceye kadar yağda kavurun. Kavrulmuş soğanları da bamyanın üzerine yayın. Bamyaların hizasına kadar eti haşladığınız sudan dökün. Tencerenin kapağını kapatarak 15-20 dakika kadar pişirin. O pişerken korukları saplarından ayırın ve yemeğin üzerine ekleyin. Tencerenin kapağını kapatıp korukla birlikte 5-10 dakika daha pişirin. Ardından korukları alın ve yemeğin suyu azalana kadar ve bamyalar yumuşayana kadar pişirmeye devam edin. Pişen yemeği düz bir kaba ters çevirerek servis yapın. Osmanlı mutfağından verdiğimiz bamya bastı tarifiyle bugün de Saraydan Sofraya programının sonuna geldik. Programımızı kaçırdıysanız veya tekrar dinlemek isterseniz www.turkiyeninsesiradyosu.com adresindeki podcast sayfasından programımızı istediğiniz zaman yeniden dinleyebilirsiniz. Ayrıca programla ilgili görüş ve önerilerinizi saraydansofraya@trt.net.tr adresine yazarak bizimle paylaşabilirsiniz. Haftaya Saraydan Sofraya'nın yeni bir bölümünde görüşmek üzere, hoşça kalın diyoruz ve sizlere yine bestesi Sultan 1. Mahmud'a ait Uşak makamında bir peşrevle veda ediyoruz. Thank you. Saraydan Sofraya programını dinlediniz. Programı Özlem Yalçın hazırladı, Burcu Aydemir sundu.